Ayrım 24, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 240. Hal arkasına yaslanmış, içtiği piponun dumanıyla çevrelenmiş Rivers'a baktı. Rica ederek veya çaresiz görünerek bir şey elde edemeyeceğini biliyordu. Judith'ten uzakta geçirdiği her saniye yüreğini parçalıyor olsa da soğukkanlılığını korumalıydı. Trump sizinle kutsal emanet ticareti hakkında konuşmuş muydu hiç diye sordu. Rivers onaylarcasına başını salladı.
Evet, detaylı olarak Katoliklerin İsa ya da Bakire Meryem'e ait olduğu iddia edilen bir kalıntıya servet ödeyeceklerini söylüyordu. Bir ara ona inandım. Compostela'da Aziz James'in kemiklerini görmek için sıraya giren yaşlı acıları görmüştüm. Pekala tavuk kemikleri de olabilirlerdi. Böyle ahmaklardan kazanılacak çok para var. Yazık ki Trump başaramadı. Ben de payımı alabilirdim.
Hala şansınız var dedi Hal. Golden Boh'u ele geçirmeye çalışırken o da adamları da açlık içindeydi. Batavia'dan ayrılmadan önce gemisine erzak alacak para bulamamış. Çünkü parasını son meteliğine kadar kutsal emanet yapımına harcamış ya da onun deyimiyle yatırmış. Delft'i ele geçirdiğimde ağzına kadar bunlarla dolu variller buldum. Bakire Meryem'in gözyaşları, gerçek haçın parçaları, hatta Mesih'in sünnet sırasında kesilen derisi bile var. Ben bu düzmece parçaların ticaretini yapmaya yanaşmadım ama bunu yapabilecek biri için değerli olduklarının da farkındayım. O nedenle Zanzibar'da benim adıma teklif sunarsanız tümünü size vermeye hazırım.
Benim ahlak yoksunu olduğumu mu iddia ediyorsun?
Kusura bakmayın ama Kaptan Rivers tüm varlığınız bunu iddia ediyor.
Kusura bakma ama Kaptan Courtney boş konuşuyorsun. Katolik inancına sahte İsa'cılık gözüyle baktığımdan ve bu nedenle onları dolandırmak için elimden geleni yapacağımdan söz konusu emanetleri cizvitlere, hacılara hatta alacak olsa lanet olası papaya dahi satmaktan mutlu olacağım konusunda haklısın. Savaşta parlamento için çarpıştım. Bunu yaptım çünkü Stuartlardan sadece zorbalıkları nedeniyle değil, Katolik oldukları için de nefret ediyordum. Yani senin emanetleri alıp onlara satarak vicdan azabı duymadan bedelini alabilirim. Ama bu yeterli değil.
Trump bana onların birkaç yüz hatta birkaç bin sterlin edeceğini söylemişti.
Buna şüphem yok ama başım yine de daha fazla eder.
Peki başınızın karşılığını aldığınıza nasıl ikna olursunuz? Rivers piposundan nefesler çekerek düşündü. Çektiği dumanı üflerken arkasına yaslanıp gökyüzüne baktı, sonra konuştu.
Emanetleri alırım, içinde geldikleri gemiyi de.
Ama Delft 500 İngiliz altını eder.
Delft çalıntı, öyle değil mi? Kendin de söyledin. Trump bütün parasını o şeylere harcamış. Yiyecek alacak para bile bulamadıysa o güzelim karabeli zaten alamaz.
Trump'ın o gemiyi nereden bulduğu onu ilgilendirir, beni değil.
Ta ki sen onu satana kadar. Çünkü İngiltere ve Hollanda ateşkes halinde. Hollanda donanmasına ait bir gemiye el koyduğunu ve satmaya çalıştığını öğrenirlerse korsanlıktan ipe çekilirsin, öyle değil mi?
Hal Rivers'ın söylediklerini anlamıştı ama onun tüm taleplerine boyun eğmek konusunda tereddütleri vardı. Rivers onun aklını okumuş gibi söze girdi.
Sakin ol evlat, senin gibi bir şövalyenin benim gibi ihtiyar bir korsanla pazarlığa oturmasının hoş bir şey olmadığını görebiliyorum. Ama şöyle düşün, sahte emanetleri istemiyorsun ve geminin sana bir faydası yok. Kadınını ise çok istiyorsun. Yani istemediğin iki şeyi çok istediğin bir şeyle değiş tokuş ediyorsun. O kadar kötü bir alışveriş mi?
Olmayabilir diyerek kabullendi Hal.
Zaten teklifini bir zamanlar birini kaybettiğim için değerlendiriyorum.
Rivers Madeira'nın kalanını bardağına boşaltıp dalgın bir şekilde şarabı kafasına dikti.
Bu kadının adı nedir? Judith.
Bu ismi duymak bile hala işkence gibi gelmişti. Yüreği ıstırapla doldu.
İyi bir kadın değil mi?
Kadınların en iyisi.
Bir erkeğin başına gelebilecek en güzel şey iyi bir kadın tarafından sevilmektir.
Tuhaf diye düşündü Hal. Demek ihtiyar hergelenin bir kalbi var. Bu duygusal an Rivers'ın sözleriyle bozuldu.
Ödemeyi nasıl yapacaksın? O kadar iyiyse pahalıya satılacaktır.
Cevabı zaten biliyorsunuz.
Neymiş?
Habeş Savaşı'ndaki başarımdan söz ettiniz. Çeşitli yükleri olan birçok Arap yelkenlisi ele geçirdim. Sizin de dediğiniz gibi ben Francis Courtney'nin oğlu ve mirasçısıyım. Onun bir korsan mı yoksa düşmana saldırmak için özel izni olan onurlu bir kaptan mı olduğunu tartışsak da başarısı su götürmez.
O halde bilmem gerekenler bu kadar. Cevabım evet Kaptan Courtney. Seninle Zanzibar'a geleceğim ve oraya vardığımda kadınını senin için satın alacağım.
En değerli ve pahalı parçaların satıldığı köle pazarı Zanzibar'ın dilindeydi. Şehirdeki insanlar gururla tüm Afrika'da, hatta muhtemelen dünyada böyle yüksek kalitede insan etinin açık artırmayla satıldığı başka bir yer daha olmadığını söylüyordu. Büyük olaydan önceki öğleden sonra Judith kölelerin tutulduğu, satışa çıkacak sığırların kapatıldığı yerlere benzeyen barakalara götürülmüştü. Prens Jahan'ın hareminde giymesi için verilen kıyafetlere tuhaf bir biçimde alışmıştı ama bu kez giysileri tamamen çıkarılmıştı. Artık üzerinde edep yerini örten mütevazı bir önlükten başka bir şey yoktu. Elleri arkasında bağlanmış, boynuna da ucunda ip olan bir ilmek geçirilmişti. Satış öncesi mevcut malları inceleyen tacirler tarafından görülmek üzere meydana götürülmüştü. Göğüsleri kadınların pazarda sebze satın alırken yaptığı gibi kaba eller tarafından mıncıklanırken Judith ses çıkarmadan durdu. Bacaklarını iki yana açtırıp en mahrem yerlerini görmeleri için kıçı tacirlere dönük eğilmeye zorlandı. Hatta adamlar at alırken yaptıkları gibi dişlerini de kontrol ettiler. Tüm bunlar olurken Judith bir akşam Buh'ta Aboli ve Hall'la yaptığı konuşmayı anımsadı. Konu iki adamın tutsaklık deneyimlerine ve Cape kolonisindeki Hollandalı kölelere gelmişti.
Senin sorunun ne biliyor musun Gundwane? Sen daima mücadele etmek istedin. Ama bir kölenin öğrenmesi gereken ilk şey karşı koyarak hiçbir şey elde edemeyeceğini kabullenmektir. Aksi halde en iyi ihtimalle kırbaçlanırsın. En kötüsü de seni bir kafese, bir kutuya ya da yerde açtıkları bir çukura koyup kavurucu güneşin veya muson yağmurunun altında bırakırlar. Sonunda ya ölürsün ya da dersini almış olursun. O yüzden onlara bu zevki yaşatmayacaksın, bir şey söylemeyeceksin. Zalimliklerine, hakaretlerine, hayvandan beter davranılmaya dayanacaksın. Yaşamak için çocuklarının yaşaması için dayanacaksın. Ve bir gün özgürlüğüne kavuşmak için dua edeceksin.
Judith dayandı ve sesini çıkarmadı. Gözleri kalabalığın içinde halı aradı. Burada olmasını isteyip istemediğinden bile emin değildi. Onun için buraya gelmesi mi daha iyiydi yoksa onu bu durumda görmemesi mi karar veremiyordu. Ama zorlanıyordu. Daha da kötüsü onu inceleyen adamlar bir hayvanmış gibi hakkında rahat rahat konuşuyorlardı. Oysa o konuşulanların hepsini anlıyordu. Judith küçük bir kızken babasının diplomatik görevlerinde ona eşlik etmişti. Sadece Venedik'e değil başka birçok Avrupa kentine de birlikte gitmişlerdi. Dillere karşı doğal bir yeteneği olduğundan konuşulanlara ilişkin yüzeysel bilgileri anlayabiliyordu. Hatta doğuştan kazandığı Amharca ve Arapçanın yanı sıra bazı Avrupa dillerinde akıcıydı. Gel gelelim bu durum şimdi bir lanete dönüşmüştü. Çünkü bir Hollandalı arkadaşına bu ineğin yavrusu olacakmış yah hem de bir beyazın piçiymiş dediğinde bunu anlıyordu. Portekizli bir tacir başkasıyla konuşuyordu. Sultan neden bu siyah inciyi satıyor ki? Benim olsa onu yatağıma bağlardım.
Bunun intikam olduğuna dair bir şeyler duydun diye karşılık verdi Beriki. Zaten asil olduğu belli şu narin ellerine baksana. Bir tane nasır yok. Söylentiye göre kimliği satışa çıktığında açıklanacakmış. İsmi bile fiyatını 10.000 gümüş rupiye çıkarmaya yetermiş.
Kimmiş peki? Sabah Melikesi mi?
Kim olduğu umurumda değil. Ona haftanın günlerinden birinin adını verebilirim.
Judith tekrar eğilip kelimenin tam manasıyla teşhir edildiğinde bir Arap gelip
kesilmemiş bu. Baksana dudakları ve bızırı yerli yerinde. Hala zevk alabiliyor demektir dedi.
Bunun üzerine diğeri çığlık atıp inlemeleri çok utanç verici ve ahlaksızca. Böyle kadınlar sürekli erkek peşindedir. Onları ne kadar çok düzersen o kadar mutlu olurlar.
O halde ona teklif verecek misin?
Paramı neden harcayayım? Böyle bir kadın sana kendini karşılıksız da verir.
Huzursuzluk, korku ve gözyaşları içinde bir gece geçirmişti. Sabah eline bir kase yulaf lapası tutuşturulduktan sonra başından aşağı bir kova su döküldü. Ardından orta yaşlı, şişman, bezgin bir Afrikalı kadın parlaması için tokatlaya tokatlaya tenine hayvan yağı sürdü. O kadar fenaydı ki Judith kendisini prense hazırlayan kızların nazik bakımlarını minnettarlıkla andı. Saatler geçmek bilmiyordu. Satış yerinin hemen arkasında tutuldukları bölüm köleler satışa çıkarıldıkça tenhalaşıyordu. Yeni ürünlerini anlatan ve alıcıları tekliflerini arttırmaya teşvik eden ummanlı adamın Arapça konuşmalarını duyabiliyordu. Sonra kendisi de bir köle olan Afrikalı görevli geldi ve boynundan sarkan ipi tutarak onu satışın yapıldığı alana götürdü. Ansızın kendisinden bahsedildiğini fark etti.
Ve şimdi saygıdeğer beyefendiler, size sunacağım paha biçilemez bir parça, kendisi bizzat Sultan Sadık Han Jahan'ın malıdır. Sultan Hazretleri Zanzibar'a gizlice girebileceğini zannetme budalalığı gösterdiği için kendisini yakalatmıştır. Bu kadın General Judith Nazet.
Seyircilerden ve alıcılardan oluşan kalabalıktan sesler yükseldi. Ardından heyecanlı bir mırıltı başladı. Öyle ki satıcı sesini duyurmak için bağırarak konuşmak zorunda kaldı.
Kendisi kafir Habeş halkının onur kaynağı, müminlerin felaketi, Allah'a iman edenlerin katilidir. Fakat sonsuz cömertlik gösteren yüce prensimiz onun gururunu kırarak ona sahip olmak isteyecek kişiye sunmaktadır.
Büyük bir tezahürat ortalığı inletti. Satıcı gürültünün dinmesini bekledikten sonra sözlerine devam etti.
Dahası da var. Bu kadın sadece intikam peşindeki bir şeytandan ibaret değil. Aynı zamanda bacaklarını bir erkeğe açmış ve onun tohumunu içinde taşıyan bir fahişedir. Şimdi bir bebek bekliyor. O da onunla birlikte satılacak. El-Tazar yani Barrakuda denen Müslüman gemilerine saldırıp onları merhametsizce öldüren İngiliz Kaptan Henry Courtney'nin çocuğu bu. Baylar, açık arttırmanın şimdiki parçası General Judith Nazet.
Böylece tezahürat ve ıslıklara ağza alınmaz hakaretler karışırken Judith satılmak üzere platformun üzerine çıkarıldı. Hal alnındaki teri sildi ve hızla çarpan kalbini kontrol altına alabilmek için elinden geleni yaptı. Pazarın bir tarafında varlıklı alıcıların satışları bir nebze daha konforlu izleyebilmeleri için olabildiğince yukarıya yerleştirilmiş, iki sıra banktan oluşan kapalı bir tribün bulunuyordu. Tribünün gözlerden uzak orta kısmı sultan ve onun birkaç seçkin konuğu için yapılmıştı. Hal öğle güneşinin altındaki gölgesiz meydanda bir ağızdan bağırışan ve satılan köleleri daha iyi görebilmek için itişip kakışan kalabalığın arasına gizlenmişti. Azgın kalabalığın bulunduğu tarafa bakan platform dört basamaklı bir bloktan oluşuyordu. Satıştaki köle alıcıların görebilmesi için en üst basamağa çıkarılıyordu. Satıcı ikinci basamakta duruyor, arka sıralardan teklif veren biri varsa onu daha iyi seçebilmek için ara sıra üçüncü basamağa çıkıyordu. En altta kaçmaya teşebbüs etmek gibi bir ahmaklık sergileyecek köleleri dövmek için ağır sopa taşıyan iki iri ve güçlü köle duruyordu. Hal en önden 2-3 metre gerideydi. Judith'in kaçırıldığı ve Zanzibar'dan ayrıldığı günden beri tıraş olmamış ve saçlarını salmıştı. En güzel kıyafetlerini giymişti. Amacı pahalı kıyafetlere para harcayacak kadar zengin, fakat ahlaksız bir adam, diğer bir deyişle köle tüccarı gibi görünmekti. Aboli ve koca Daniel'ın ters giden bir şeyler olduğu takdirde halı yüzüstü bırakıp tüymelerini önlemek için Golden Book'tan bir ekiple Achilles'te kalmasını istemişti. Bu duruma öfkelenen Aboli'ye "Üzgünüm eski dostum" demişti. "Ama seni kalabalıkta bile kolayca tanıyabilirler. Dostluğumuz iyi biliniyor. Seni gören olursa benim burada olduğum da anlaşılır. Bu kez bana Bay Trump refakat edecek, böylesi daha güvenli." Hal tıpkı Aboli gibi kıyıya hiç çıkmamanın ve Rivers'ın Judith'i satın alıp gemiye getirmesini beklemenin en güvenli yol olduğunu biliyordu. Ne var ki Judith'in bu işkenceye onun varlığı olmadan tek başına göğüs germesine katlanamıyordu. Ayrıca Rivers'a güvenmiyor, onun bir numara yapmasından çekiniyordu. Sonuçta adamın mesleği hırsızlıktı. Judith'i çalıp götürebileceği ihtimalini düşünmek zorundaydı. Zavallı insanlar birbiri ardına satıldıktan sonra satıcı günün sonuncu ve en değerli parçasını anons ederek Judith'i anlatmaya ve karalayıp kötülemeye başladı. Hatta çocuğun babası olarak Hal'dan da bahsetti ve işte oradaydı. Onu satın alınıp kullanılacak bir eşyadan ibaret gören adamların şehvet dolu bakışlarından korunmak için bedenini örtmesini engellemek üzere elleri arkasında bağlı, boynunda bir iple üst basamakta duruyordu. Hal hayatı boyunca hissetmediği kadar öfkeyle doldu. Kalbi adeta şakaklarında atıyordu. Gözlerine kırmızı bir pus inmiş, görüşü bulanıklaşmış, soluk alıp verişi yavaşlayıp boğuklaşmıştı. Vahşi bir savaşçıya dönüşmek üzereydi. Savaşın coşkusuyla kendisine çok nadir durumlarda gelen cinnet haliyle bir başına hedefe doğru atılmanın eşiğindeyken güçlü bir elin kolunu tuttuğunu hissetti.
''Yapmayın!'' diye fısıldadı Trump. ''Yapmayın! Ne hissettiğinizi biliyorum. Hepsiyle dövüşmek istediğinizi biliyorum. Ama sabırlı olmalısınız. Bırakın Rivers yapılması gerekeni yapsın. Şimdi dikkatleri üzerinize çekecek olursanız her şey biter.''
Hal Trump'un dediklerini anlamıyordu bile. Fakat kolunu tutması ve onun sesini duymak, öfkesini az da olsa dindirip kendine hakim olması için yeterli oldu. Hal bedenini ve sesini kontrol altına almıştı. Açık arttırma başlayıp rakamlar hızla yükselirken paniğe kapılmamaya çalıştı. Çünkü henüz Rivers'tan bir teklif yoktu. Zira korsan iyi bir fırsat kollamak için bekleyeceğini söylemişti. Hal Judith'in gözlerinin içine baktı ve içinden bağırdı.
''Buradayım sevgilim, merak etme. Her şey düzelecek, buradayım.''
Zanzibar'ın her yerinde olduğu gibi köle pazarı da sokak çocuklarıyla doluydu. Aç seyircilere bozuk meyveler satmaya veya ceplerindekini yürütmeye çalışıyorlardı. Bazıları ise sadece meraklarını giderme peşindeydi. Çünkü burada doğup büyüyenler için eğlence hususunda köle pazarına rakip olabilecek tek şey suçluların kafalarının kesildiği halka açık infazlardı. Oysa çocuklardan biri insanlardan para koparmak için hiçbir girişimde bulunmuyordu. Ne bir şeyler satıyor ne de hırsızlık yapıyordu. Kendini köle satışına kaptırmış gibi de görünmüyordu. Yalnızca ara sıra Judith Nazet'in olduğu tarafa hüzünlü bakışlar atmakla yetiniyordu. Dikkati daha ziyade tek bir adamdaydı çünkü emir almıştı ve talimat net ve açıktı. ''Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın onu takip et. Limandan çıkıp adadan ayrılana kadar gözlerini ondan ayırma.'' Başlangıçta fazla istekli olmasa da kendisine bu emri veren adamın gözlerine bir kez bakması, emirleri harfiyen yerine getirmeye ikna olması için yeterli olmuştu. Gray kalabalığın içinde Courtney'i bizzat araması gerektiğine Prens Jahan'ı razı etmişti. ''Buzzard'ın Courtney'i benden daha iyi tanıdığı doğru.'' demişti. ''Ama maskeli adamı görmek bile kalabalığın dikkatini dağıtmaya yeter. Ahali konuşmaya başlayacak ve belki de asıl amacımız anlaşılacak. Ben kaliteli insan etine düşkünlüğümle tanınırım. Uzun yıllar bunun ticaretini yaptım. Kimse beni orada gördüğüne şaşırmaz. Courtney'i kalabalıkta ayırt edebilecek kadar iyi tanıyorum.'' Tanımasam da sorun değil. Zira hedefimizin yerini etrafa bakmaya dahi gerek duymadan belirlemeyi planlıyorum. Gray yanında sultanın baş muhafızıyla birlikte kapalı tribünün ilk sırasında fiyatı gitgide artan Nazet'i izliyordu. Kendi için bir teklif vermeyi bile düşündü. Allah için güzel kadındı. Hem de onu genç oğlanlardan vazgeçirebilecek kadar. Fakat şu anda gözlerini ona dikme nedeni potansiyel bir alıcı olması değildi. Onun niyeti başkaydı. Bu nedenle bakışlarını o güzel yüzden ayırmaması gerekiyordu. Judith hayvandan farkı olmayan bu adamların kendisini küçültmelerine izin vermeyecekti. O asil bir soydan geliyordu ve general rütbesine sahipti. Bu canavarların yerle bir etmek için ellerinden geleni yaptığı haysiyetini korumalı, moralini yüksek tutmalıydı. Oysa halı görmeye ve onu yalnız bırakmadığını, onu bu işkenceden çekip çıkaracağını bilmeye ne kadar da ihtiyacı vardı. Onun tanıdığı hal gelirdi, bunu biliyordu. Tehlike ne kadar büyük olursa olsun gelirdi. Ama neredeydi?
kılık değiştirmiş olmalı dedi kendi kendine. Gizleyemeyeceği özelliklerini düşünerek aramalıyım onu. Derin bakışla deniz yeşili gözlerini, burnunun mağrur kıvrımını, genç bir kralı andıran endamını, sevdiğim özelliklerini düşünerek aramalıyım hala. Ve o an onu gördü, kalabalığın içindeydi. Bir çift göz onunkilerle buluştu. Judith hemen anladı. Çünkü bu gözlerin sevdiği adama ait olduğunu tüm benliğinde hissetti. Judith ona bakıp belli belirsiz gülümsedi. Kalbindeki mutluluğu gizleyemedi. O sırada Konsolos Grey de gülümsedi. Nazet'in bakışlarını takip ettiğinde kalabalığın içinde uzun boylu, yanık tenli, bakımsız, üzerinde fazlasıyla şık bir ceket olan, asilzade kıyafetleri giymiş yabani görünümlü bir adam gördü. Sonra adamın yüzüne ve Judith'e bakışını fark etti. Ardından yanında oturan baş muhafıza dönüp sohbet ediyormuş gibi görünmek için elinden geleni yaparak konuştu.
''İşte şurada, bu Kaptan Courtney. Şimdi adamlarına onu yakalamalarını söyle.''
24. Ayrımın sonu. Sayfa 250.